Bir ses duyuyoruz, ey Rabbimiz dediler melekler. Bu ses kimin sesidir? Allah Azze ve Celle buyurdu ki, kulum Yunus'un sesi. Dediler ki melekler, ya Rabbi, her gün sana hayırlı ameller işleyen Yunus mu? Zülkifil onu şeytan olduğunu anladı. Sen dedi Allah'ın düşmanısın, sen şeytansın. Öyle mi? Evet dedi şeytan. Seninle uğraşmak istedim ama bir türlü başaramadım. Geceleyin uyumanı sağlamaya çalıştım, başaramadım. Seni öfkelendirmeye çalıştım, başaramadım. İşte o zaman ona Zülkifil denildi. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi kaç kişiydi? Kur'an-ı Kerim sayıyla uğraşmaz. Bir tek Yunus'un kavmini rakamsal olarak söylüyor. Bir tek Yunus Aleyhisselam'ın kavmini. Ashab-ı Kehf'in sayısını soruyorlar. Mağaraya girenler 3 müydü, 5 miydi, 7 miydi? Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor ve sayıyı söylemiyor. Gereksiz işlerle uğraşmayın buyuruyor.
İnnel hamdelillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an ve lekel hamdu bi nebiyyike Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Allahümme lekel hamdu bima halaktana ve razaktana ve hadaytana ve kefeytana ve allamtana ve ferreşte anna. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Cuma gününe denk geldiğinden dolayı tefsir dersimize burada devam edeceğiz. Enbiya suresinde Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın çilesini, onun sabrını en son anlatmıştık. Eyüp Aleyhisselam bazı rivayetlere göre 7 sene, bazı rivayetlere göre daha fazla 18 seneye kadar rivayetler çıkmaktadır. Çok şiddetli bir hastalığa müptela olmuş ve sabretmişti. Allah'ın peygamberi olduğu halde başına gelen bu musibetin hemen kaldırılmasını isteyebilir ve Allah da ona şifa verirdi. Ancak o hemen şifa istemedi. Eyüp Aleyhisselam kendisine, Rabbine yalvar sana şifa versin diyenlere hayır diyordu. 70 sene Rabbim bana sağlık verdi. Şimdi 7 sene sıkıntı verdi diye hemen ondan şifa mı isteyeceğim? Demek ki Eyüp Aleyhisselam 70 yaşından sonra böyle bir musibete düçar olmuştu. Ve 70 yaşından sonra yaşlı bir şekilde böyle bir hastalığa kapıldığı halde yine de sabrı tercih ediyordu, susuyordu. Ne zamana kadar bu şekilde devam etti? Eyüp Aleyhisselam bir deri bir kemik kalana kadar, kemikleri görünecek hale gelene kadar, sinirleri ve kemikleri kalıncaya kadar bu şekilde devam etmişti ve hatta kendisini çöplüğe atmışlardı. Hiçbir dostu, akrabası kalmamıştı. Sadece hanımı kendisinin ihtiyaçlarını karşılıyordu. Eyüp Aleyhisselam buna rağmen yine de ellerini kaldırıp Allah'tan şifa istemiyordu. Bilmeyene mi bildireceğim halimi? O benim halimi benden daha iyi bilmektedir. Böyle düşünüyordu ve Allah'tan şifa istemiyor, yardım istemiyordu. Herkese örnek olmalıydı. Peygamberler örnek insanlardır. Başlarına en küçük bir musibet gelir gelmez hemen ellerini kaldırıp da ya Rabbi beni bu beladan kurtar demezler. Peygamberler sabırlarıyla insanlara örnek olurlar ve Hazreti Eyüp Aleyhisselam ne zamana kadar bu şekilde sabretti? Artık insanlar imanlarından vazgeçecek hale gelmişlerdi. Artık bazı kimseler Eyüp eğer Allah'ın peygamberi olsaydı herhalde Allah ona böyle bir musibet vermezdi diyecek hale geldiler. Bazı kimseler böyle konuşunca Hazreti Eyüp işte o zaman Rabbim bana bir musibet dokundu ve sen rahmet sahibi olanların en merhametlisi olansın dedi. İnsanların imanı gidiyor. Benim başıma gelen bu olaydan ötürü benim peygamberliğimden şüphe etmeye başladılar. Senin katında hiçbir kıymetimin olmadığını düşünmeye başladılar. Ey Rabbim, sen halimi görüyorsun dedi, daha başka bir şey demedi. Acı çektiği zaman Allah'tan şifa istemedi. Bir deri bir kemik kaldı, Allah'tan şifa istemedi. Vücudu kokuyordu, kendisini çöplüğe atmışlardı ve orada haşereler üzerinde dolaşıyordu. Yine de Allah'tan şifa istemiyordu. Çünkü o bir peygamberdi. Elini kaldırdığı zaman Rabbi elbette ki onun duasını kabul eder ve şifayı verirdi. Ama Hazreti Eyüp Aleyhisselam derecesinin yükselmesini istiyordu. Ne kadar musibet, ne kadar sabır, o kadar derece. Eyüp Aleyhisselam o fırsatı kaçırmak istemiyordu. Bizim gibi hemen rahata ulaşmayı düşünmüyordu. O yükselmeyi düşünüyordu. Eğer ellerini kaldırsa Rabbinin kendisini rahatlatacağını bilmektedir. Ama o rahatlamayı değil, yükselmeyi tercih etmiştir. Nasıl ki Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem öyle zamanlar oldu ki aç kalıyordu. Herkesin midesine açlıktan bir taş bağladığı zamanda Efendimiz iki taş bağladığı oluyordu. Çok ses var. Klimayı açmasanız. Pencere varsa pencereleri, yok mu penceresi? Pencereleri açsanız, klima çok ses yapıyor. Hazreti Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem isteseydi Rabbi kendisini ve bulunduğu toplumu hepsini zenginleştirebilirdi. Allah isterse gökten ona altın bilezikler de yağdırırdı. Ama o yükselmeyi tercih ediyordu. Kendisine, ya Resulallah neden bu kadar kendini zorluyorsun? Ya Resulallah neden böylesin? Senin günahın yok. Günahın zellelerin varsa bile onlar bağışlanmış. Sen neden bu kadar kendine eziyet ediyorsun? Neden sabahlara kadar namaz kılıyorsun? Neden bu kadar aç kalıyorsun? Sen Allah'ın Resulüsün. İstersen Rabbin seni rahatlatır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki biz peygamberler birbirimizle yarış halindeyiz. Peygamberler olarak biz birbirimizle yarış ediyoruz. Ben onlardan geride kalmak istemiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin hepsinden ileride olduğu halde yine de böyle bir tevazu gösteriyor ve böyle buyuruyordu. Ulul azm peygamberlerle Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Hazreti İsa aleyhisselam ve beşincisi peygamberimiz, bu beş büyük peygamber, Efendimiz buyuruyordu ki biz birbirimizle yarış halindeyiz. Yarış ediyoruz ve ben geride kalmak istemiyorum. Benden evvel Nuh çok çekti. Benden evvel İbrahim aleyhisselam çok çekti. Benden evvel falan falan peygamberler çok sıkıntılar çektiler, dereceler kazandılar, yükseldiler. Ben onlardan geride kalmak istemiyorum. Hazreti Eyyub aleyhisselamın çok çektiğini biliyordu. Tüm peygamberlerin bakışı bu. Yükselmek istiyorlardı. Bugün aynı bakışın bizde olması icap eder. Biz peygamber de değiliz. Günahlarımız da bağışlanmış değil. Bunun garantisi yok. Cennete gireceğimiz kesin değil. Cehenneme girme ihtimalimiz de var. Şu çocuklar bir susturabilseniz. Çok fazla ses var. Ya anneler çocuklarını bir kontrol edemez mi? Bir çare bulamaz mısınız? Ben teyip değilim, dikkatim dağılıyor. Müslümanların peygamberleri örnek alması icap eder. Onlar sürekli o makamlarına rağmen yükselmek istediler. Aynı şeyi bugün bizde fazlasıyla olması gerekirken bizde göremiyoruz. Günahımızın affolduğu kesin değil. Cennetlik miyiz, cehennemlik miyiz belli değil. Ama sanki cennetin baş köşesi bizim içinmiş gibi, sanki cennetin en güzel saraylarına layıkmışız gibi, sanki bundan bu kadar eminmişiz gibi gayet rahatız ve bir musibete uğradığımız zaman derhal Allah'tan o musibetin kaldırılmasını istiyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle belki de o musibeti bunun için verdi. Belki de o musibeti verdi ki bizlerin günahları bağışlansın diye. Belki de günahımız çok, belki de ahirete kalacak, belki de cehenneme gireceğiz. Belki de o yüzden Allah o musibetleri veriyor. Ama
öyle düşünülmüyor. Öyle düşünülmüyor. Sanki hiçbir günahımız yok ve bu imtihan da gereksiz bir imtihanmış gibi. Bu musibet de gereksiz bir musibetmiş gibi. Sanki yanlışlıkla bize verilmiş gibi. Bu şekilde bir anlayışa adeta varmışız. Ve bunun sonucunda hemen musibetlerin kaldırılmasını istiyoruz. Peygamberlerin tavrının bu olmadığını görüyoruz. Peygamberimize gelip Habbab diyordu ki, ya Resulallah, bizim için Allah'tan zafer istemeyecek misin? Ya Resulallah, bizim için nusret istemeyecek misin? Sen Allah'ın Resulüsün. Mekke'de bunu söylüyordu. Müslümanlar işkence altındayken bunu söylüyordu. Şehitler veriliyordu. İşkenceler yapılıyordu. Ve Habbab gelip böyle söylüyordu. Efendimiz'den talepte bulunuyordu. Ya Resulallah, bizim için zafer istemeyecek misin? Bu kadar yıldır acı çekiyoruz ya Resulallah. Artık yetmez mi? Artık zafere ulaşsak. Efendimiz buyuruyordu ki, sizden öncekilerin başına çok daha ağırları geldi ama onlar sabrettiler. Onlardan bazıları vücutları demirden taraklarla taranıyordu. Etleri kemiklerinden ayrılıyordu ama onlar yine de sabrediyorlardı. Onların bir kısmı toprağa gömülüyordu canlı canlı. Boyunlarına kadar toprağa gömülüyorlardı ve sonra da başları demirden testereyle ikiye biçiliyordu. Yine de sabrediyorlardı. Siz acele ediyorsunuz. Bir gün Rabbim verecek ve zafere ulaşacağız ama acele ediyorsunuz. Bakın onlar gelip bir an evvel o musibetlerin bitmesini isterlerken Efendimiz de hemen ellerini kaldırıp tamam ben Allah'ın Resulüyüm hemen dua edeyim de hemen bu musibetler kalksın üzerimizden demiyordu. İşte bugün Müslümanların anlaması gereken önemli noktalardan birisi bu. Musibetin hemen kalkmasını istemek, adeta günahım yok demek, zaten cennetliyim demek, affolacak günahım yok demek. Halbuki affolacak günahımız çok, belki de o yüzden o musibetler veriliyor. Peygamberlerin bakışı farklı. Bir ama adam gelip de Efendimiz'den dua istediği zaman hemen dua etmiyordu. Bir hasta adam, bir sağralı kadın hemen gelip de dua istediğinde Efendimiz dua etmiyordu. Sabretsen daha iyi senin için diyordu. Bu dünya hayatı zaten kısa değil mi? Bu dünya hayatının ne ehemmiyeti var? Sabretsen daha güzel olur diyordu. Günahların bağışlanmış olur. Nasılsa ölmeyecek misin? Nasılsa ölmeyecek misin? Öldüğün zaman bunları hatırlamayacaksın. Geçecek, gidecek bütün sıkıntılar. İleride tadı kalacak. 10 sene evvelki musibeti hatırlayın. 5 sene evvelki başınıza gelen kötü olayı hatırlayın. 1 sene evvel başınıza gelen kötü olayı hatırlayın. Geçti gitti, lezzeti kaldı, hatırası kaldı geride. Her zaman böyle bakın meseleye. Eyüp Aleyhisselam da öyle bakıyordu. Ve işte o yüzden ellerini kaldırıp dua etmiyordu. Ama bir gün insanların imanlarından mahrum olacaklarını anladı. Bazı insanlar konuşmaya başlamışlardı. Eğer Eyüp Allah'ın peygamberi olsaydı, Allah katında bir değeri olsaydı herhalde başına bu gelmezdi. Allah bu kadar yıldır ona şifa vermiyor. Demek ki Eyüp'ün gizli bir günahı var. Ondan dolayı demek ki Allah ona bu belayı verdi diye konuşanlar çoğalınca onların böyle konuştuklarını, imanlarından olduklarını, bir peygamber hakkında böyle düşünmek insanın imanını götürebilir. Onun peygamberliğinden şüphe ediyor. Şüphe küfürdür. Bir peygamberin peygamberliğinden şüphe etmek, %99 inansanız, %1 ihtimal verseniz, peygamber olmayabilir gibi düşünseniz Müslüman sayılmazsınız. Eyüp Aleyhisselam insanların imanının kaybolduğunu görünce kafir olacaklarından korktu. İşte o zaman ellerini kaldırdı. Rabbim bana dedi bir zarar dokundu. Ve sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hala bana şifa ver demiyordu. Sadece durumunu Allah'a bir kez arz ediyordu. Yıllarca sabrettikten sonra ellerini kaldırınca derhal duası kabul oldu. Musibet başınıza geldiği anda hemen elinizi kaldırırsanız, hiç sabır göstermeden, hiç sabretmeden ve Rabbim beni imtihan ediyor, demek ki günahlarım var, günahlarımı bağışlamak istiyor yahut da bana derece vermek istiyor, hiç böyle düşünmeden, musibete uğrar uğramaz, tırnağa bir taşa değer değmez, hemen ya Rabbi şifa, ya Rabbi şifa, ya Rabbi bu musibeti benden al, ya Rabbi beni kurtar diyen adamın o anda yapmış olduğu dua kabul edilmeyebilir, kabulü gecikebilir. Yıllar sonraya bırakılabilir. Çünkü sabretmesi istenmektedir, o anlamamaktadır. Derecesinin yükselmesi istenilmiştir, o anlamamaktadır. O yüzden Allah Azze ve Celle böyleleri hemen elini kaldıranlara derhal şifayı vermez, derhal musibeti kaldırmaz. Çünkü Allah'ın muradı budur. Onu yükseltmektir, onu günahlarından kurtarmaktır. Ama Hazreti Eyüp gibi olursa, yıllarca sabrettikten sonra Rabbim artık dayanamıyorum dediği zaman derhal duası kabul olur Allah'ın izniyle. Çünkü yıllarca sabretmiştir, kulluğunu yerine getirmiştir. Yapması gerekeni yapmıştır. Onun için duası kabul oldu Hazreti Eyyub'un. Ayağını yere vur dedi Allah'ım. Kur'an-ı Kerim ona böyle dediğini ifade ediyor. Allah ona dedi ki ey Eyyub ayağını yere vur. Ayağını yere vurduğu zaman oradan bir su kaynadı. Ve buyurdu ki Allah o sudan iç ve o sudan yıkan. Bu içilecek ve yıkanılacak olan serin bir sudur. Eyüp Aleyhisselam onu yaptı ve şifa buldu. Demek ki Eyüp Aleyhisselam'ın sonuna kadar dayandığını görüyoruz. İnsanların imanlarından olacaklarını anlayınca o zaman ellerini kaldırdı. Bir başka rivayete göre karısı kendisi için çalışmaya gidiyordu. Eyüp Aleyhisselam çalışacak takatı yoktu. Yatıyordu. Ve karısı onun için çalışmaya gidiyordu. Bir şeyler kazanıp getiriyordu. Bir seferinde iş bulamadı. Eyüp aç kalacak dedi. Ve bir zengin adamın küçük bir kız çocuğu vardı. Kendi saçını, kadıncağız saçından bir bölük kesti ve o çocuğa sattı, o aileye sattı. Onlar da onun karşılığında kendisine yiyecekler verdiler. O yiyecekleri aldı getirdi Eyüp Aleyhisselam'a takdim etti. Ne kadar mübarek bir kadındı. Ona takdim etti. Eyüp Aleyhisselam bu yiyecekler, bu güzel yemekler nereden dedi. Kadın söylemek istemedi. Çalıştım dedi. Zaten her zaman çalışmaya gidiyordu. Çalıştım ve kazandım getirdim dedi. Eyüp Aleyhisselam o yemekten yedi. Ertesi gün kadın yine işe gitti. Yine iş bulamadı. Ve yine saçının geri kalan kısmını satmak zorunda kaldı. Yine aynı aileye saçının geri kalan kısmını sattı. Yine kendisine yiyecekler verdiler. Ve onu aldı getirdi Eyüp Aleyhisselam'a ikram etti. Eyüp Aleyhisselam durumdan şüphelendi. Sen dedi bu yemeği nasıl kazandın? Halbuki ölmek üzere olan bir insan. Bir deri bir kemik kalmış. Vücudu kokuyor. Kimse yanına yaklaşamıyor. Vücudunda haşereler var. O anda bile harama karşı ne kadar hassastı. İşte budur takvam. acından ölmek üzere olsa bile yine de karısına soruyordu, bunu nereden kazandın? Bugün öyle Müslümanlar görüyoruz ki, bilhassa şu anda bizi buradan internetten izleyen Avrupa'daki kardeşlerime söylüyorum. Veya burada yaşayanlar da buna dahil, çünkü öyle mahalleler var ki, öyle marketler var ki aldığınız etten ne kadar eminsiniz? Helal olduğundan ne kadar eminsiniz? Ne kadar dikkatlisiniz? Aldıklarınızın helal maddeler olduğundan dikkat ediyor musunuz? Hazreti Eyyub Aleyhisselam o durumda bile yine de onun üzerinde duruyordu. Sen bunu nereden kazandın kadın? Avrupa'daki arkadaşlar gidiyorlar bir yerden et alıyorlar. Kaç defa söyledim. Neden bilmediğiniz etleri alıyorsunuz? Nereden geliyor bu et biliyor musunuz? Kökenini biliyor musunuz? Her biri bir laf söylüyor. Hiçbirisi nereden geldiğini de bilmiyor. Danimarka'dakiler Almanya'dan geliyor diyor. Almanya'dakiler Belçika'dan geliyor diyor. Kimse nereden geldiğini bilmiyor. Neden hassas değilsiniz? Size bu hassasiyetinizi kim kaybettirdi? Size kim ders verdi? Nasıl bu hassasiyeti kaybettiniz? Helale harama dikkat etmez oldunuz. Bu hassasiyeti nasıl kaybettiniz? Kaç defa söyledim. Kendi koyununuzu kendiniz kesin. Bir koyun alın, gidin dağda bir yerde kesin. Şehirde kesmek yasaksa, nerede fırsat buluyorsanız gidin orada kesin. Ama ne olduğunu bilmediğiniz etleri yemeyin. Ne olduğunu bilmediğiniz diğer gıdalar da buna dahil. Gavur memleketinde yaşıyorsunuz. Ondan sonra her şeyi rahat rahat yiyebiliyorsunuz. Olur mu böyle bir şey? Eyyub Aleyhisselam'ın karısı takva bir kadındı. Haram lokma getirecek bir kadın değildi. Buna rağmen Eyyub Aleyhisselam şüphe etti. Bu kadın bu güzel yemekleri nasıl kazanıyor? Bugün Müslümanlar bu hassasiyeti kaybettiler. Sahabe-i kiramdan gelen rivayetler diyor ki, biz bir tane harama düşmek korkusuyla 70 tane mübahı terk ederdik. Bir harama düşeceğiz korkusuyla 70 tane mübahı terk ederdik. Aman haram olmasın. Haram olabilir diye şüphe ediyorsak uzak dururduk. Çünkü haram belli, helal belli ama bir de bunların arasında şüpheli olan şeyler var. Alimlerin kesin olarak çözümleyemediği, helal mı haram mı olduğu hususunda ittifak edemediği, ne olduklarını tam çözemedikleri bazı konular var. Allah Azze ve Celle onları da o şekilde bıraktı. Ta ki takva olanlarla olmayanlar birbirinden ayrılsın diye. Her şey çok açık bir şekilde belli değil. Efendimiz öyle buyuruyor. İnnel halale beyin vel harama beyin. Evet, haram belli, helal belli. Ama bir de bunların arasında şüpheli bazı şeyler var. Kim o şüpheli şeylerden kendini korursa dinini ve ırzını korunmuş olur. Kim o şüpheli şeylere düşecek olursa harama düşmüş olur. Şüpheli şeylere düşen kimsenin misali, koyunlarını yasak bölgenin kenarına kadar getiren, orada otlatan çobana benzer. Koyunlar yasak bölgeye geçecek gibidirler. O kadar yaklaştırmayın yani. Yasak bölgenin kenarına kadar gelmeyin. Oraya kadar yaklaşırsanız bir gün harama da düşersiniz. Yasak bölgeye geçersiniz. Dinde neden bazı şeyler mekruhtur? Neden her şey mübah ya da haram değil? Bir şey ya mübah ya haram olarak tayin edilmemiş. Ya mübah ya mekruh ya haram. Neden dinde bir de mekruh var? Neden var? İnsanlar o mekruhlardan uzak dursunlar. Mekruhlardan uzak duranlar zaten haramlardan uzak dururlar. Mekruhları yapanlar zaman içinde haramları da yapabilirler. İşte onun için dinde bazı meselelerin hükmü kerahattir. Onun mekruh olmasıdır. Ona neden mekruh denildi insanlarda? Harama karşı daha fazla dikkat oluşsun diye. Eyüp Aleyhisselam'ın her hali bize örnek. Usvetun hasene, bütün peygamberler yalnızca sabrı değil, Rabbine olan şükrü değil, bu musibetlere uğradığı zaman çocukları öldü, malları, mülkleri vardı, her şeyini kaybetti. Sadece hastalık değil, çocuklarını da kaybetti. Her şeyini kaybetti ve hala Rabbine şükrediyor ve diyordu ki, Rabbim sana şükürler olsun. Bunların benim kalbimde bir yeri vardı. Sen beni bunlardan kurtardın. Artık seninle benim aramda bir engel kalmadı. Kalbimde bunlar bir perdeydi. Evlat sevgisi, mal sevgisi, bir takım sevgiler seninle benim aramda bir engeldi. Ama sen bunları benden aldın ve beni bunlardan kurtardın. Sana şükürler olsun. Benim içinde bulunduğum durumu şeytan bilseydi üzülürdü diyordu Hazreti Eyüp. Sen bana bu musibetleri verdin. Her şeyimi elimden aldın. En son sağlığımı da elimden aldın. Fakat böylece ben sana yaklaştım. Sana daha çok yaklaştım ve bu engellerden kurtulmuş oldum. Eğer sana böyle şükrettiğimi, sana daha çok yaklaştığımı bilseydi şeytan, daha çok üzülürdü. Eyüp Aleyhisselam'ın bakışına bakın. Büyükler boşuna büyük olmuyorlar. Büyükler boşuna büyümüyor. Çok namaz kıldığı için o kadar yükselmiyor. Çok oruç tuttuğu için o kadar yükselmiyor. İnsan namazla, oruçla bu kadar yükselemez. Musibetlere sabırla. Musibetlere sabır bütün diğer sabır çeşitlerinden daha zor. Farzlara da sabır lazım, namaza, zekata, oruca, hacca. Haramlara da sabır lazım, içkiye, kumara, faize, zinaya. Farzlara da sabır var, haramlara da sabır var. Ama onları başarabilenlerin musibetlere sabır gösteremediğini görüyoruz. Musibetlere sabır en zor sabır çeşidi. Eyüp Aleyhisselam'da o da vardı. Tüm peygamberlerde başlarına gelen bütün musibetlere sabır gösteriyorlardı. Hazreti İbrahim ateşe atılıyordu. Hasbiyallah diyordu, başka bir şey demiyordu. Rabbim bana yeter. Ateşe atılıyor halbuki. Allah bunları bize boşuna anlatmıyor. Büyükleri bize anlatıyor. Büyüyün demek istiyor. Böyle büyüyebilirsiniz. Namazla santim santim yükseliriz. Ama böylesi olaylarda göstereceğimiz tavırla kilometre kilometre yükselebiliriz. Eyüp Aleyhisselam karısına soruyordu. Bu yemekler nereden geldi? Halbuki soracak durumu mu vardı? Evde başka bir yemek mi vardı? Onu yemese başka bir yemek var mıydı ki? Ama onun umurunda bile değildi. Yememeye razıydı. Haram lokma yemesin de ne olursa olsun. Karısı mecbur kaldı, saçını açtı. İşte böyle kazandım dedi. Saçının kesik olduğunu görünce Hazreti Eyüp Aleyhisselam çok ağrına gitti. Karım benim için saçını sattı. Çok ağrına gitti. İşte o zaman ellerini kaldırıp Rabbim dedi. Bana zarar dokundu. Bana musibet dokundu ve sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu noktaya gelmedikçe ellerini kaldırmamıştı. Allah Azze ve Celle bize her bir peygamberin sokulduğu imtihanlardan misaller veriyor. Hazreti İbrahim başka imtihanlara sokuldu. Hazreti Musa başka imtihana. Hazreti Eyüp başka bir imtihana. Evet, bütün peygamberler Hazreti İbrahim gibi ateşe atılmadı. Bütün peygamberler Nemrut'la mücadele etmedi. Evet, bütün peygamberlerin karşısında bir Firavun olmayabilir. Ama hepsinin imtihanları yine de ağır imtihanlardır. İşte bu imtihanlar bize anlatılıyor ki, başınıza böyle bir şey geldiğinde sabredin. Birisinin başına bir şey geldiğinde hemen onun günahından olduğunu düşünmeyin. İşte peygamberler, onların böyle günahları yoktu. Buna rağmen onlara bu musibetler geliyordu. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin sünneti bu. Kullarını denemektedir. Kullarını denemek için yapmaktadır. Hem kendisi kendini tanısın, hem de insanlar onu tanısın. Çürükse çürüklüğünün farkına varsın. Sabırsızsa sabırsızlığının farkına varsın. Neresi zayıfsa oradan imtihana sokulur ve işte o zaman imtihanı kazanırsa o zayıf olan kısmı güçlenmiş olur. Zayıf olan yerden imtihan edilirsiniz. Nereniz zayıfsa oradan imtihana sokulursunuz. Sınıfı geçinceye kadar, talebe ne kadar imtihana girer? Sınıfı geçene kadar. Allah Azze ve Celle bize bazı şeyleri öğretene kadar bizi imtihan etmeye devam eder. O dersi geçinceye kadar. O zayıf noktamızı tedavi etmek ister. Şeytanı tedavi etmek istediği gibi. Adem'e secde et demişti. Etseydi tedavi olmuş olacaktı. Kibir vardı. Kibirin çözümü secdeydi. Herkese zayıf olduğu yerden imtihan hazırlanmıştır. Güçlüyseniz oradan çok imtihan olmazsınız. Zaten o dersi geçtiyseniz bir daha imtihan olmazsınız. Ama eğer zayıfsanız işte o zayıf olduğunuz yerden bekleyin imtihanı. Her bir peygamberin imtihanı farklı yönlerden. Elbette hepsi mücadele insanı. Ama hepsinin mücadelesi Hazreti İbrahim'inki gibi, Musa'nınki gibi olmayabiliyor. O zaman onlara Allah böyle ekstra böyle imtihanlar hazırlıyor. Hazreti İbrahim böyle bir hastalığa müptela olmadı. Hazreti Eyüp oldu. Ama Hazreti Eyüp de ateşe atılmadı. Hazreti İbrahim ateşe atıldı. Demek ki peygamberlerin imtihanları arasında da fark olabilmektedir. Allah Azze ve Celle daha sonrasında buyuruyor ki ve İsmail ve İdris ve Zelkifil kullun mine sabirin. Enbiya suresi adı üzerinde peygamberlerin suresi, birçok peygamberden kısa kısa bahsedildiği için bu ismi almıştır. Burada da Hazreti İsmail'e temas ediliyor. Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası kısaca anlatıldı, geçildi. Ve İsmail Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam ve Zelkifil, onlardan kısaca bir cümleyle bahsediliyor. Bunları da hatırlayın diyor. Allah değerli olanları bize hatırlatıyor. O halde biz de değerli olanları hatırlatmalıyız. Biz de gerek yaşayan gerekse ölmüş olan büyüklerimizi, değerlilerimizi biz de hatırlatmalıyız. Allah Azze ve Celle hatırlatıyor. ve İsmail, yani İsmail'i de hatırla. Ve İdris, ya İdris'i de hatırla. Zülkifl'i de hatırla. Ve hatırlatın birbirinize. İsmail aleyhisselam Hazreti İbrahim'in büyük oğlu. Rüyasında Hazreti İbrahim oğlunu keserken kendini görüyordu. O kesilmekle Hazreti İbrahim'in emredildiği çocuk Hazreti İsmail. Her ne kadar Yahudi kaynakları o kesilmek istenilen çocuğun İshak olduğunu söyleseler de asıl olan rivayetlere göre Hazreti İsmail idi ve Hazreti İsmail'e babası İbrahim aleyhisselam diyordu ki oğlum rüyamda seni boğazlarken görüyorum kendimi. Fenzur mâze terâ, bak bakalım sen ne görüyorsun, sen ne diyeceksin bu işe, seni kesmeme razı mısın? İsmail aleyhisselam daha çocuk. Dedi ki ya ebet if'al me tu'mer, babacığım emrolunduğunu yerine getir. Emrolunduğunu yerine getir. Büyükler boşuna büyük değiller. Allah birisini seçtiyse onda bir özellik var demektir. Allah yalnız seçim yapmaz. İnna Allah astafa Adem ve Nuhan ve Ale İbrahim ve Ale İmran alel alemin. Allah varlıkların içinden insanı, Adem'i seçti. Adem'in neslinden Nuh'u seçti. Nuh'un neslinden İbrahim ailesini seçti. İbrahim ailesinden de İmran ailesini, Hazreti Meryem'in anasını, babasını seçti. Demek ki bazıları seçilmişlerdir. Okumak suretiyle seçkin bir insan olabilirsiniz. Ama Allah'ın sizi seçmesi okumayla olacak bir şey değil. Allah kimi seçeceğini iyi bilir. İstediğiniz kadar okuyun. İstediğiniz kadar bilgili olun. Seçkin bir insan olabilirsiniz. Ama seçilmek Allah'ın seçmesiyle mümkündür. Ve işte o seçilenlerde böylesi özellikler var. Daha çocuk Hazreti İsmail, ya ebet if'al me tu'mer diyebiliyor. Emrolunduğunu yerine getir ey babacığım. Setecidûni inşaallahu mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. İşte o İsmail'i hatırlan. Allah Azze ve Celle böylesi olaylar başından geçmiş olan, yükselmiş olan kullarından bahsediyor. Ve İsmail diyor. Başka bir şey demiyor. Siz bilirsiniz yani. Ve İsmail, bir de İsmail'i hatırlayın. İsmail nasıldı? Nasıl teslimiyet göstermişti? Çocuğunuza bir deneyin isterseniz. Oğlum, rüyamda seni keserken kendimi gördüm. Seni kesebilir miyim? Seni kesmemi ister misin? Deyin bakalım. Hanginizin çocuğu kabul edecek? Hazreti İsmail kabul ediyordu. Ya ebet if'al me tu'mer. Babacığım emrolunduğunu yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Allah Azze ve Celle bize peygamberlerden misaller veriyor. Hazreti İsmail'in soyundan geliyordu peygamberimiz. Allah böylece Kureyşlilere de şu mesajı veriyordu. Siz İsmail'in soyundan gelmiyor musunuz? İşte İsmail Allah'a teslim olmuştu. Siz neden teslim olmuyorsunuz? Kureyşliler Hazreti İsmail'in soyundan gelmekle övünüyorlardı. Madem ki onun soyundan geldiniz, neden onun gibi Allah'a teslim olmuyor, itirazlarda bulunuyorsunuz? Allah bir peygamber gönderdiği zaman neden karşı geliyorsunuz? Ve İsmail ve İdris, Hazreti İsmail'in yaşadığı dönem belli. Hazreti İbrahim'in oğlu olduğu için bugünden itibaren yaklaşık 4000 sene evvel yaşadılar. Ama İdris aleyhisselam tam olarak bilinemiyor. Zülkifl, o da peygamber midir değil midir tam olarak bilinmiyor. Ama burada peygamberlerin arasında zikredildiğine göre ve İsmail'e ve İdris denildikten sonra ve Zülkifl denildiğine göre o halde Zülkifl de peygamber olsa gerek. Ekser ulemanın görüşü budur. Ancak bazı rivayetlere göre Zülkifl peygamber değil. Salihlerden bir insandır. Yaşadığı dönem de tam olarak bilinmemektedir. Her ne ise Kur'an bize o hususta bir bilgi vermiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da bize bu hususta bir bilgi vermiyor. Kesin bir bilgiye sahip değiliz onun hakkında. Ancak bazı rivayetlere göre, İbn-i Cerir'den gelen bir rivayete göre Zülkifl kimdir? Bu şahıs bir peygamber Elyesa adında bir peygamber yaşlanmıştı ve kendi yerinde insanların arasında hüküm verecek, insanları idare edecek birisini arıyordu. Ben dedi, ölmeden evvel onların başına birisini tayin etsem, birisini bulsam ve onu onların başına koysam, hiç olmasa bu dünyadan gözüm açık gitmem. Hayattayken de onu görebilsem, nasıl hüküm veriyor, görevini yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Ve bunu bir gün ortada söyledi. Kim dedi, benim yerime geçmek ister, insanlar arasında hüküm vermek ister, idare etmek ister. Ama şartları var dedi. Bu kişi geceleri uyumayacak. Geceleri uyumayacak. Gündüzleri her zaman oruç tutacak ve kimseye de öfkelenmeyecek. Çok ağır şartlar bunlar. Geceleri uyumamak, gündüzleyin her gün oruç tutmak ve kimseye öfkelenmemek. Bu rivayet aslında idarecilere de bir mesaj vermektedir. İdareciyseniz demek ki memleketi idare edenler, başbakanları, reis-i cumhurları, valileri, emniyet müdürleri, demek ki bunlarda olması gereken sıfat bu. Demek ki bunlar bir taraftan geceleyin abid, gündüzleyin de saim, oruç tutan insanlar. Diğer taraftan da merhametli, her şeye öfkelenmeyen insanlar olmalılar. Çünkü ellerinde yetki var. İsterlerse zalimce muamele edebilirler. Ellerinde ordu var. Ellerinde emniyet teşkilatı var. Ellerinde mahkemeler var. Ellerinde hapishaneler var. İsterlerse zalim olabilir ve masum insanlara zulmedebilirler. Elbette sonra hesabını verecekler. Elbette hesabını verecekler. Elindeki güce aldananlar, o gücün hep devam edeceğini zannedenler, elbette bir gün hesap verecekler. Güçlüyüm, ezerim diyenler, hiçbir suçu günahı olmayan insanları hapishanelere dolduranlar, kendileri onun 10 katını yapmış olsa bile, yine de başkalarına gelince affetmeyen, merhamet göstermeyenler, kendilerine karşı gayet merhametli, kendi suçlarını, en ağır suçları bile kendileri için bağışlayanlar, başkalarının küçücük suçlarını bağışlamayan idareciler. Elyesa peygamberin, Kur'an'da adı geçmeyen bu peygamberin bu şartlarını hatırlasınlar. Geceleyin abid olmayan demek idareci olmamalı. Gündüzleyin oruç tutmayan demek idareci olmamalı. Merhametli olmayan, tebasına karşı merhamet hisleriyle dolu olmayan, herkese hemen ceza veren, Demek ki idareci olmamalı. El-Yesa peygamber bu şartları koşunca kimse elini kaldıramadı. Öfkelenmemek mümkün mü? Her gün gece ibadet mümkün mü? Her gün oruç çok zor. Kimse elini kaldırmadı. Bir kişi kaldırdı. İşte o bu şahıs, Zülküfil. Fakat onu istemediler. Herkesin çok kıymet verdiği birisi değildi. Onlar zengin, kodaman birini bekliyorlar. Onu çok istemediler. O gün tayin etmedi o peygamber. Fakat daha sonra tekrar bir gün yine aynı şartları söyledi. Yine aynı şahıs elini kaldırdı. Diğerleri elini kaldırmadılar yine. O zaman görevi ona verdi. Bakacağım dedi senin haline. Zülküfil, kefalet kelimesinden geliyor. Kefil olan, kefil sahibi. Kısmet sahibi manasına da gelir. Bu dünyada kısmet sahibi demek değil. Allah tarafından nasiplendirilmiş olan kimse manasında. Yahut da bir kimsenin kefili olan, bir kimsenin işlerini kendi üzerine alan, o kimsenin yerine o işleri yapan kimse, Zülküfil. Türkçe'de Zülküfil ismi kullanılıyor. Az da olsa sondaki lamı ekseriyetle hasfediyorlar, Zülküf diyorlar. Ama aslında sonunda lam var. Kefil kelimesinden gelmektedir. Ve bu zat dediğini yaptı, sözünde durdu. Geceler uyumuyordu. Gündüzleyin çok az uyuyordu öğleden sonra. Sabahtan akşama kadar oruç tutuyordu. Kimseye de öfkelenmiyordu. Şeytan bir gün insan kılığında geldi ve o zat öğle uykusuna yattığı sırada geldi. Onun uykusunu bölmek için, uykusunu kaçırmak için. Ve kapıyı çaldı. Kim o dedi Zülküfil. Mazlum, zulme uğramış bir ihtiyar dedi. O zaman kalktı kapıyı açtı. Ne istiyorsun dedi. Zaten günde az bir şey uyuyorum. Onu da bırakmadın uyuyayım. Ne istiyorsun? Dedi ki bana böyle böyle yaptılar, bana böyle böyle zulmettiler. Zülküfil ona dedi ki sen şimdi git. Sabahleyin ben makamıma geldiğim zaman, insanlar arasında hüküm verme makamına geldiğimde, işlerin başına geçtiğimde gel. Ve ben o zaman senin hakkını alıp sana vereceğim. Şeytan olduğunu bilmiyordu. Şeytanın bazen Allah müsaade ettiğinde insan kılığına girebilme özelliği var. Ertesi gün Zülküfil makamına oturdu. O yaşlı adamı aradı, bulamadı. Daha sonraki gün yine aynı şekilde. Yine aradı, yine bulamadı. Evine gitti yine öğlen uykusuna yatmak için. Yine aynı adam yine geldi. Ona dedi ki ben sana demedim mi filan saatte gel, sabahleyin gel demedim mi? Seni aradım bulamadım, yoktun. Şeytan dedi ki insan kılığındaki şeytan benim sana geldiğimi öğrenince hakkımı vereceklerini söylediler. O yüzden ben de sana gelmekten vazgeçtim. Ama daha sonra yine hakkımı vermediler. O yüzden tekrar geldim. Bunun üzerine sen dedi yine git sabahleyin gel, herkesin huzurunda kimlerden alacağın varsa bakacağız ve sana hakkını alıp vereceğim. Sabah oldu yine gelmedi ve öğlen uykusuna yattığı zaman Zülküfil kapısındaki kimseye talimat verdi. Bugün kimse beni uyandırmasın. Bırakmayın, günlerden beri uyuyamadım. Geceleri uyumam zaten yasak. Gündüzleyin bir iki saat uyuyacağım, onda da o ihtiyar adam bırakmadım. Şeytanın hedefi ya öfkelenmesini sağlamak, bu şekilde şart yerine gelmesin, ya öfkelendirmek yahut da uykusuz kalmasını sağlamak, böylece geceleyin uyumak zorunda kalsın. Böylece bu şartları yerine getirmemiş olsun Zülkifil ve emanete ihanet etmiş olsun. Fakat muradına eremedim. Kapıdaki kişi onu bırakmadı. Uyuyor dedi. Sen başımıza bela mısın dedi. Her zaman öğle vaktinde geliyorsun. Zaten az bir şey uyuyor. Onda da bırakmıyorsun uyusun. Defol git dedi. Bunun üzerine şeytan bir başka yerden içeriye giriş yaptı. Yine uyandırdı ve dedi ki sen, Zülkifil onun şeytan olduğunu anladı. Çünkü kapı açılmamıştı. Kapıdaki nöbetçiye sordu. Hayır dedi, ben bırakmadım, ben izin vermedim. Bu adam nasıl girdi içeriye? Kapı da açılmadığı halde anladılar ki bu şeytandır. O zaman sen dedi Allah'ın düşmanısın, sen şeytansın. Öyle mi? Evet dedi şeytan. Seninle uğraşmak istedim ama bir türlü başaramadım. Geceleyin uyumanı sağlamaya çalıştım, başaramadım. Seni öfkelendirmeye çalıştım, başaramadım. İşte o zaman ona Zülkifil denildi. Verdiği sözü yerine getiren, taşıyacağına söz verdiği o vazifeyi yerine getiren, emaneti hakkıyla muhafaza eden, Allah'ın nasiplendirdiği kimse. İşte Allah Azze ve Celle ondan da bahsediyor. Kur'an-ı Kerim onunla ilgili çok bilgi vermez. Bu bilgiler bir takım rivayetlerden. Bu rivayetler çok sağlam olmayabilir. Ancak Selef-i Salihinden gelmektedir. Bu rivayet tefsir alimlerinden, Mücahid'den gelmektedir. Demek ki Zülkifil böyle bir zat idi. Allah Azze ve Celle onu da anmaktadır. Peygamberlerle birlikte anılmıştır. Her birinin ayrı bir özelliği var. Kur'an-ı Kerim bize farklı peygamberlerden misaller vermek suretiyle herkes kendi durumuna uygun bir örnek bulabilsin. Hangi durumdaysanız hangi peygamberi örnek alacaksınız? Demek ki bir emaneti taşıyorsanız, birinin görevini üstlendiyseniz, ona söz verdiyseniz, senin şu görevini yerine getireceğim, gözün arkada kalmasın dediyseniz, demek ki Zülkifli örnek alacaksınız. Hastalandığımız zaman demek ki Eyyub Aleyhisselam'ı örnek alacağız. Zulme uğradığımız zaman demek ki Hazreti İbrahim'i örnek alacağız. Denizle Firavun arasında kaldığımız zaman demek ki Hazreti Musa'yı örnek alacağız. Hangi durumdaysak o duruma uygun mutlaka bir örnek var. O halde örnek alacaklarımız var. Yeter ki örnek almaya niyetimiz olsun. Allah Azze ve Celle bundan sonra diğer peygamberlere geçiyor. Bunların hepsinin kullu mine sabirin diyerek hepsi de sabrettiler. Hazreti İsmail de sabretti. Kesilmeye razı oldu. Hazreti İdris de sabretti, Zülkifil de sabretti. Şeytanın azdırmalarına karşı, isyana teşvik etmelerine karşı sabır gösterdi. Demek ki Kur'an peygamberleri anlatırken onların sabırlarını özellikle bize bildirmektedir. Demek ki peygamber dendiği zaman akla gelmesi gereken ilk sıfatlardan birisi budur. Peygamber dendiğinde sabırlı bir insan hatırlamalıyız. Ve edhalnâhum fî rahmetin, fî rahmetine. ve biz onları rahmetimize soktuk. İnnehum mine salihin. Onların hepsi de salihlerden idiler. Demek ki tüm peygamberlerde sabır özelliği var. Tüm peygamberlerde salih bir insan olma özelliği var. Allah Azze ve Celle bundan sonra Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasına başlıyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam da büyük bir imtihandan geçmişti. Yunus Aleyhisselam hakkında buyuruyor. Vezennun, bir de Nun sahibim. Nun sahibi yani balık sahibini hatırla. Her birinden birer misal veriyor. Her bir peygamberin hayatında olan farklı bir şeyi hatırlatıyor. Diğer peygamberlerin hayatında olmayan farklı bir nokta. Nun sahibim, balık sahibi, onu da hatırlayın. Yunus peygamberi. Ne yaptı Yunus? İzzehebe mugadibem. Kızgın bir şekilde gitmiştim. Yunus aleyhisselam kendi kavmine İslam'ı anlattı. Onlar inanmadılar. Yunus aleyhisselam çok kızdı. Çünkü yıllarca anlattı. Hazreti Nuh aleyhisselam evet daha fazla anlattı ama her peygamberin sabrı bir değil. Yunus aleyhisselam diğer peygamberlere göre belki biraz daha sabrı az olabilir. Ve burada Kur'an-ı Kerim mugadib kelimesini kullanarak onun öfkeli bir yapısı olduğunu bize bildirmektedir. Kızgın bir şekilde gitti. Bakın bundan evvel misal verdiği peygamberler sabırlarıyla anlatıldılar. Burada Yunus aleyhisselam ise öfkesiyle anlatılıyor bize. Yunus aleyhisselam yıllarca anlattıktan sonra artık öfkelendi ve orayı terk etti. Bunların laf anlayacağı yok diye düşündü. Başka bir yere gideyim dedim. İnsan mı yok dünyada? Bunlar anlamıyorsa başka yere gideyim, oradakileri anlatayım. Halbuki bir peygamberin böyle bir yetkisi yok. Bir peygamber Allah'tan emir gelmeden yerini değiştiremez. Asker komutanından izin almadan nöbet mahallini değiştirebilir mi? Aynı şekilde bir peygamber Rabbinden talimat gelmeden görev yerini değiştiremez. Efendimiz'e talimat gelmeden Medine'ye gitti mi? Ne diyor Efendimiz? Kendisine hicretin emredildiğini söylüyor. Diğerlerini gönderdi, Müslümanları gönderdi. Allah kendisine göstermişti Medine'yi. Müslümanları oraya gönderdi, kendisi hala gitmiyordu. Halbuki en büyük tehlikede olan kendisiydi. Asıl öldürmek istedikleri insan oydu. Ama o Rabbinden talimat gelmediği için yerinden kımıldayamıyordu. Ve Allah Resulü bir gün dedi ki Ebu Bekir Sıddık'a, ya Ebu Bekir talimat geldi. Artık ben de hicret etmekle emredildim. Demek ki Rabbinden talimat gelmeden bir peygamber hicret edemez. Önemli olan hizmet yapmak değil mi? Önemli olan İslam'ı anlatmak, İslam mesajını ulaştırmak değil mi? Ha Ankara'da, ha İstanbul'da ne fark eder ki? Diye düşünebilir insan. Ama Allah Azze ve Celle bize bu olayı anlatarak, mesele sizin bildiğiniz gibi değil. Peygamber bile olsanız, talimat gelmeden harekete geçemezsiniz. Yerinizi de değiştiremezsiniz. Allah disiplini öğretmektedir. Disiplinsizliği reddettiğini bize burada ilan etmektedir. Yunus aleyhisselam anlayamamıştı. Rabbinden talimat gelmeden memleketini değiştirecekti. Bindi bir gemiye. Allah Azze ve Celle onu anlatırken buyuruyor ki, فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ Sandı ki biz ona güç yetiremeyiz. Onu geri aynı memlekete geri getiremeyiz. Öyle zannetti. Ben giderim istediğim yerde İslam'ı anlatırım diye düşündü. Halbuki böyle bir yetkisi yoktu. Kendini öyle rahat gördü. Kendini özgür gördü. Kur'an-ı Kerim burada zannetti ki diyor. Zannetti ki biz kendine güç yetiremeyiz. Tekrar onu alıp aynı yere geri getiremeyiz. Senin görev yerin burası diyemeyeceğimizi zannetti. Ve gemiye bindi gidiyor. Bir fırtına çıktı. Gemide, tabi gemi dediğimiz bugünkü gemiler gibi değil. Sandal, küçük bir sandal. İçinde fazla insan var. Bunlardan bir tanesini hiç olmasa atalım denize dediler. Sandalın ağırlığını azaltmak için. Kura çekelim dediler. Birisini denize atacağız. Kim olsun? Kura çektiler. Hazreti Yunus'a çıktı. Yunus'u tanıyorlardı. Kıyamadılar. Bir daha çekelim dediler. Gene Yunus'a çıktı. Yine kıyamadılar. Bir daha çekelim dediler. Yine Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Gidersin öyle mi? Gidebileceğini mi zannediyorsun? 3 defa ona çıkınca Yunus Aleyhisselam elbisesini çıkardı ve denize atladı. Anlaşıldı dedi. Rabbim bunu takdir etti. Bundan kurtuluş yok. Denize atladı. Bir balina geldi ve onu yuttu. Allah Azze ve Celle balinaya emretti. Yunus'u hazmetmeyeceksin. Yunus'un etlerine zarar vermeyeceksin. Yunus'un etiyle kemiğini ayırmayacaksın. Yunus'u hazmetmeyeceksin. Balık onu hazmetmedi. Ve melekler bir vayette bir ses işitiyorlardı. Ey Rabbimiz dediler. Tanıyor gibiyiz ama tam anlayamıyoruz. Bu sesi tanır gibiyiz. Bir ses niyaz ediyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin diyor. Ey Rabbim senden başka ilah yok. Tek ilah sensin. Seni tesbih ederim. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben zalimlerden oldum. Yerimi değiştirmekle senden izin almadan. Ben zalimlerden oldum. Bir ses duyuyoruz ey Rabbimiz dediler melekler. Bu ses kimin sesidir? Allah Azze ve Celle buyurdu ki kulum Yunus'un sesi. Dediler ki melekler ya Rabbi her gün sana hayırlı ameller işleyen Yunus mu? Şu Ninovalı Musul'un Ninova kasabasından olan Yunus mu? Daima amellerini kabul ettiğin o peygamberin olan Yunus mu? Salih insan olan Yunus mu? Evet dedi Allah Azze ve Celle. O zaman melekler onun için yalvardılar. Ya Rabbi onu bağışla dediler. Ya Rabbi onu bağışla, ya Rabbi onu bağışla. Bizler daha ruhlar alemindeyken Allah bizi meleklere sevdirdi. Hazreti Adem'e melekleri secde ettirdi. Melekler Müslümanların dostlarıdırlar. Allah dostumuz olduğu gibi melekler de dostlarımızdırlar. Melekler Hazreti Yunus için yalvardılar. Allah Azze ve Celle onların şefaatini kabul etti. Dualarını kabul etti ve onu kurtardı. Yunus Aleyhisselam balığın karnında aklı başına gelmişti. Karanlıklar içerisinde buyuruyor Kur'an. فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ Zannetti ki kendisine gücümüz yetmez. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ Karanlıklarda Rabbine nida etti, yalvardı. Karanlık, geceydi. O yüzden karanlık. Ayrıca denizin dibine kadar indi balinam. Denizin aşağılarına götürdü onu. Orası zifiri karanlıktı. Ondan dolayı da karanlık. Ayrıca balığın karnındaydı. Ondan dolayı da karanlık. Üç tane karanlık. O yüzden fi zulümet buyuruluyor. Karanlıklar. Çoğul Arapçada en azı üçtür. Burada çoğul ifade kullanılıyor. Üç çeşit karanlık içerisinde olduğu için. Yunus Aleyhisselam karanlık içinde karanlık, onun içinde de bir karanlık. Gece karanlığı, denizin altında karanlık, balığın karnında karanlık, zifiri karanlık. Bir rivayete göre o balığın karnındayken hayatta mıyım, yaşıyor muyum, ölü müyüm diye merak etti. Ayağını kımıldattı, baktı ayağı kımıldıyor. Anladı ki hayattadır ve Rabbine secdeye kapandı. Ve işte o zaman böyle söylemişti. En la ilahe illa ent. Rabbine nida etti, yalvardı, niyaz etti. Senden başka ilah yok dedim. Subhanek. Seni tesbih ederim, seni tenzih ederim. Hiçbir eksik sıfatın yoktur ey Rabbim. İnni kuntu mine zalimin. Ben zalimlerden oldum ey Rabbim, beni bağışla dedi. Neden kendisini zalimlerden sayıyordu? Bir peygamber bu. Bir peygamber kendine zalim diyor. Kimseye zulmetmiş değil. Ama vazifesine karşı bir hata işlemiş. Vazifesine karşı. Bunu da bir zulüm olarak görüyor. Vazifesini yerine getirmeyenler demek ki kendilerini zalim kabul etmeliler. Görev yerini İzinsiz terk edenler demek ki kendilerini zalim kabul etmeliler. Çünkü Yunus'un yaptığı başka bir günah yok. Hatası bu. Zellesi bundan ibaret. Görev mahallini değiştirmişti sadece. Sabır göstermeliydi. Beklemeliydi. Belki anlayacaklar. Belki bir gün iman edecekler. Kul kendi görevini bilmeli. Allah'ın görevine karışmamalı. Hidayet Allah'tandır. Hidayeti verme görevi Allah'ın görevidir. Allah ne zaman vereceğini elbette ki bilir. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e öğütlerinde söylediği gibi, oğul sabretmesini bil. Çünkü çiçek vaktinden evvel açmaz. Vakti gelmeden çiçek açar mı evladım? Devlet idare ederken de bu şekilde her şeyin bir vaktinin olduğunu bil. Allah değilsin. İstediğini istediğin zaman yapamazsın. Sen bir kulsun. Kulluğunu bilmelisin. Vaktini beklemeyi bil. Allah, Allah olduğu halde kademe kademe yarattı kainatı. Altı günde yarattım buyuruyor. Halbuki izâ kadâ emran fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Bir şeyin olmasını istediği zaman sadece ol der. O kadar. Sadece ol der ve olur. Fe yekûn. Buna rağmen altı günde, altı merhalede yarattı. Neden? Kullarına örnek olsun diye. Ben Rabbul Alemin olduğum halde yine de merhale merhale yaratıyorum. Ya siz kim oluyorsunuz ey kullarım demek için. Allah Azze ve Celle kullarına örnek olsun diye. Burada Yunus Aleyhisselam'ın bu sabrı göstermediğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim başka yerde buyuruyor ki Kalem suresinde وَلَا تَكُنْ كَسَحِبِ الْهُوتِ Ey Resulüm, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hud sahibi gibi Nun sahibi gibi, balık sahibi Yunus gibi olma. Allah bir peygamberine, bir başka peygambere o meselede benzememesi gerektiğini söylüyor. Ey Resulüm, Yunus gibi olma. O dayanmadı. O sabretmedi. Yer değiştirdi. Sen onun gibi olmayacaksın. Bekleyeceksin. Rabbinin talimatını bekleyeceksin. Efendimiz de Yunus gibi olmadı. Bekledi, bekledi. Rabbi bir gün kendisine emretti. O zaman hicret etti. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi kaç kişiydi? Kur'an-ı Kerim sayıyla uğraşmaz. Bir tek Yunus'un kavmini rakamsal olarak söylüyor. Bir tek Yunus Aleyhisselam'ın kavmini. Ashab-ı Kehf'in sayısını soruyorlar. Mağaraya girenler 3 müydü, 5 miydi, 7 miydi? Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor ve sayıyı söylemiyor. Gereksiz işlerle uğraşmayın buyuruyor. Size lazım mı? Mağaraya girenler 5 kişi olsa ne olur? 25 kişi olsa ne olur? Siz davanın ne olduğunu anlayın. Mesajı anlayın. O gençler neden mağaraya girdiler? Siz onu anlayın. Kavga neyin kavgası? Onu anlayın. Siz sayıyla uğraşıyorsunuz. Allah Azze ve Celle sayıyı vermiyor. Kimi böyle diyor, kimi şöyle, kimi şöyle. Ama yine sayıyı söylemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim bir tek Yunus Aleyhisselam'ın kavminin sayısını söylüyor. Buyuruyor ki başka bir ayette, Yunus'un kavmi bu olaydan sonra iman ettiler. İman ettiler, korktular. Yunus Aleyhisselam onlara demişti ki, Allah size azap edecek. 3 gününüz var. 3 gününüz var. 3 güne kadar inandınız azap geliyor dedi. Biliyorlardı Yunus yalan söylemez. Tıpkı peygamberimiz gibi. Tüm peygamberler emindirler. Biliyorlardı Yunus yalan söylemez. Öyle diyorsa öyle olacaktır. Eyvah dediler. Sabahleyin baktılar ki Yunus Aleyhisselam yok, gitmiş. Dediler ki eyvah, demek ki azap gelecek, Yunus burayı terk etti. Yunus burayı terk etti, demek azap geliyor. Hemen çıktılar şehrin dışına. Çocuklarını, kadınlarını, yaşlıları, hastaları, hayvanları hepsini çıkardılar dışarıya. Yalvardılar Allah'a. Hatta hayvanları annelerinden ayırdılar. Yavrularla anneleri birbirinden ayırdılar. Hayvanlar, yavrular annelerini arasın, bağırsın, çağırsın, ağlasınlar diye. Allah bu şekilde merhamet etsin onlara diye. Onların hatırına, yalvaran yavruların hatırına, yaşlıların hatırına, çocukların hatırına, ağlayan annelerin, babaların hatırına. Allah onları bağışlasın, azabı durdursun diye. O şekilde çıktılar dışarıya, yalvardılar ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, onlardan azabı kaldırdık. Azaba uğrayacaklardı, azabı onlardan kaldırdık bundan dolayı. Ve sonra diyor, sonra iman ettiler. 100 bin kişi ve daha fazla kişi iman etti. Neden sayıyı söylüyor? Ashab-ı Kehf'in sayısını söylemeyen, birçok detay bilgileri vermeyen Kur'an, namazın rekatlarını bile söylemeyen, rakam vermeyen bu kitap, neden Yunus Aleyhisselam'ın kavminden 100 bin ve daha fazla kimsenin iman ettiğini söylüyor? Bunu söylüyor çünkü insanlara şu mesajı vermek istiyor. Ey insanlar, bakın Yunus hata etti. Bakın biraz daha bekleseydi 100 bin kişi iman edecekti. Biraz daha bekleseydi. Beklemedi. Hata etti. Öyle olmayın. Civciv yumurtadan 21 gün olmadan çıkmaz. Çocuk 9 ay olmadan doğmaz. Vaktini beklemeyi bilmek lazım. Yol uzayınca insanlar sabırsız oluyorlar. Herkesin hemen anlamasını istiyorlar. Halbuki herkes hemen anlayacak kadar kaliteli değildir. Herkes doğrulara hemen teslim olacak kadar samimi değildir. Herkes o kadar doğrulara karşı ilgili değildir. Herkes o kadar hakkın peşinde değildir. İnsanlar daha çok dünyanın peşindedir. Hakkın peşinde olanlar azdır. Allah Azze ve Celle bize bunu anlatmak istedi. Bakın Yunus'un kavmi aslında iman edecek insanlarmış ama çok uzattılar. Bir türlü anlamadılar. Yunus Aleyhisselam'ı usandıracak kadar ama sonunda iman ettiler. Demek ki böyleleri olacak. Bazı kimselerin iman etmeyeceğini düşüneceksiniz. Anlamayacağını düşüneceksiniz ama anlayacaklar. Hazreti Ömer iman ettiği zaman kimse inanmadı. Hazreti Ömer iman ettiğinde bir kadın kocasına diyor ki, duydun mu Ömer iman etti diyorlar. Adam dedi ki, Ömer'in eşeği Müslüman olur, Ömer yine Müslüman olmaz. Böyle biliniyordu. Ama sonra oldu, hem de Hazreti Ömer oldu, hem de halife oldu, hem de peygamberimize kayınbaba oldu. Peygamberimizin en yakın arkadaşlarından oldu. Halbuki nasıl bir insan olarak tanınıyordu? Ömer'in eşeği Müslüman olur, Ömer yine Müslüman olmaz. Böyle söylenen bir insandı. Demek ki oluyormuş. İşte Yunus Aleyhisselam'ın durumu da o. 100.000 kişi ve daha fazla kişi iman ettiler. Kur'an-ı Kerim özellikle sayıyı veriyor ki, Hazreti Yunus'un yaptığı hata anlaşılsın diye. Biraz daha sabretseydi, hani bir memlekette sanıyorum Amerika'da bir altın madeni varmış. Daha doğrusu altın olduğunu tespit etmişler. İnmişler aşağıya doğru. İnmişler altını bulamamışlar. Tarlanın sahibi tarlasını satmış gitmiş. Bir şey yok demiş, öyle karar vermiş, satmış gitmiş. Alan adam birkaç metre daha inmiş ve altın madenine ulaşmış ve zengin olmuş. Eğer o tarlanın sahibi birkaç metre daha kazsaydı, biraz daha sabır gösterseydi, dünyanın en büyük zengini olacaktı. Ama o sabrı göstermedi. İşte aynen öyle. Bazen bir insanla uğraşırsınız. Size birinci günde rastlamış olabilir. Anlamaz. Civcivin çıkması için 21 gün lazım. Size bazen birinci gününde rastlar bir insan. Anlamaz. Ama sizin anlatmanızla bir gün mesafe kat etmiş olur. Anlatmanız sayesinde bir günlük yol alır. Sonra bir başkası ona anlatır. Bir günde o mesafe aldırır. Sonra bir başkası anlatır. 19, 20 ve 20. gün kim anlatırsa, kime kısmet olursa adam meseleyi anlar ve civciv çıkar ve iman eder. O kişi 20. günde anlatmış olan kimse kendinden bilmesin. Ona 20 gün anlatanlar vardı. Ona 20 günlük mesafeyi aldıranlar vardı. O kişi üzerinde başkalarının emeği var. Onu bilmeli, onu inkar etmemeli. Ben anlattım, çok güzel anlattım, hemen anladı dememeli. Onun üzerinde bir sürü insanın emeği var, hakkı var. Ya da anlattığınızda anlamadıysa hemen moraliniz bozulmamalı. Çünkü ona bir gün mesafe kat ettirdiniz. İlla da sizin görmeniz gerekmez. İlla da sizin elinizle olması gerekmez. Sonuçta siz ona mesafe aldırmış oldunuz. Bunu düşünmelisiniz. Hazreti Yunus'un kıssasından bunları anlıyoruz. Ve Hazreti Yunus Aleyhisselam böyle yalvarınca فَاسْتَجَبْنَا لَهُ onun duasını icabet ettik, duasını kabul ettik. وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ ve onu o dertten, o sıkıntıdan, o balığın karnından onu kurtardık. Balık getirdi onu kıyıya kadar ve kıyıda balığın ağzından dışarıya çıkartıldı. Hasta bir vaziyette. Kur'an-ı Kerim onun hasta olarak balığın karnından çıkartıldığını başka bir ayette bildirir. Çünkü balığın karnında geçirdiği süre içerisinde halsizleşmişti. Ve tekrar getirildi aynı yere. Sen Allah'tan izin almadan gidebileceğini mi sanıyordun? İstediğin yere gidebileceğini mi düşünüyordun? İşte böyle olur. Rabbin seni alır getirir aynı yere koyar. Senin görev yerin bura. Tekrar görevine devam et. Ve kezalike nuncil müminin. Ve işte biz bu şekilde müminleri kurtarırız. Allah Azze ve Celle peygamber kıssalarıyla kullarına kazandırmak istediği birçok şeyi kazandırmaktadır. Allah Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin medeniyetini gerçekleştirmek için mücadele verenlerden olmayı nasip eyle. Şu mübarek Ramazan ayında hakkıyla oruç tutanlardan olmayı, yalnız midesiyle değil, azalarıyla ve kalbiyle de oruç tutanlardan olmayı bizlere nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.